Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Erkam Radyo frekanslarında kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayım. Efendim bugün yüzyılımızın hezarfeni, çağımızın en mütevazı filozofu Teoman Duralı Hoca'dan bahsedeceğiz. Teoman Duralı, felsefeci, akademisyen, profesör, araştırmacı, yazar. Tam adı Teoman Şaban Duralı. Zonguldak'ta başladığı ilk öğrenimini Ankara'da tamamladı ve orta öğrenimini Ankara TED Koleji'nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi, 75 yılında aynı üniversitenin felsefe bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. Biyoloji felsefesine dair teziyle felsefe doktoru oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. 82 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 88 yılında profesör oldu. 92-93 yıllarında Kuala Lumpur, Malezya'da, 94 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi bölümünde, 1995, 97 ve 99 yıllarında Kuala Lumpur'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurt dışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurt içinde ise asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesi'nden başka pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 99 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu. Türkçe, İngilizce ve çevirim makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim Sanat Dergisi gibi dergilerde yayınladı. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türk Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı. Efendim aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi bilim adamı Profesör Doktor Teoman Duralı 7 Aralık 2021 günü 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve Kasım ayında 2 kez ameliyat geçiren Duralı İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Duralı'nın cenaze namazı aynı gün Fatih Camii'nde İkindi namazına müteakip kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Duralı'nın naaşı Aşıyan mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Kıymetli dinleyenler, Teoman Duralı Hoca'nın hayatını kısaca böyle özetlemek mümkün. Ancak bu özetlerin arasında satır aralarına sığmayan nice güzel şeyler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Teoman Duralı Hoca çağın en mütevazı filozofuydu. Türk düşünce dünyasının önemli ismi olan Şaban Teoman Duralı Hoca vefat ettiğinde dostları, öğrencileri ve tanıdıkları onu filozof kimliğiyle birlikte alçak gönüllülüğüyle ve taşıdığı Müslüman ahlakıyla da yad etti. Teoman Duralı'nın vefatından önce imza attığı son eseri Öyle Geçer Ki Zaman, Teoman Duralı, bizi hocanın Zonguldak'ta başlayıp Ankara'da devam eden çocukluk ve ilk gençlik günlerinden ömrünün son dönemlerinde görev için bulunduğu Kırıkkale'ye kadar götürüyor. 1947'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dünyaya gelen Teoman Duralı, 74 yıllık hayatını öğrenmeye karşı bitmek bilmeyen isteğiyle geçirdi. Zonguldak'ta başladığı ilk öğrenimini Ankara'da tamamladı ve orta öğrenimini Ankara TED Koleji'nde okudu. Kaç dil biliyorsunuz sorusunun cevabını bir çırpıda veremezdi. Çünkü 6-7 dili ana dili gibi konuşsa da birçok dilde metinleri okuyup anlayabiliyordu. Sıra dışı bir insandı. Sıra dışı ilgileri vardı. Esasında biyoloji okumak istiyordu ama İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Biyoloji felsefesine dair teziyle de felsefe doktoru oldu. Yurt dışında birçok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak bulunan Duralı, yurt içinde de asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesi'nden başka pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. Bilim kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında Felsefe Söyleşileri programı yapıyordu. Programda izleyicileri farklı coğrafyalara götüren Duralı, Tebriz otobüsünü görünce biletini cebine koyup soluğu İran'da alacak kadar dünyayı gezmeyi severdi. Yerli ve milli duruşu vardı. Dil, din ve devlet konusunda dertlenirdi. Geçtiğimiz aylarda Gerçek Hayat Türk Dünyası özel sayısı için açıklamalarda bulunan Duralı, Türklerin tarih boyunca kendi dillerini ihmal ettiklerini söylemiş ve dil bir milletin şerefidir demişti. Efendim Teoman Hoca geride çok gönlü bir külliyat da bıraktı. 74 yıllık ömrüne, felsefe tarihinden biyoloji felsefesine, dil bilimden siyaset felsefesine kadar geniş bir yelpazeye dağılan çok sayıda kitap ve makale sığdırdı. Deniz ve Kaşiflik isimli bir de şiir kitabı bulunan merhum Duralı'nın makaleleri, aralarında Gerçek Hayat'ın da bulunduğu birçok gazete ve dergide yayımlandı. Profesör Doktor Teoman Duralı'nın basılmış kitapları şunlar: Omurgasızlaştırılmış Türklük, Sorun Çağının Anatomisi, Çağımızın Felsefe Teşrihi, Çağdaş Küresel Medeniyet, Aklın Anatomisi, Salt Aklın Eleştirisinin Tarihi, Teoman Duralı ile Üç Konuşma, Bilim, Felsefe, Sorun Çağının Anatomisi, Deniz ve Kaşiflik. Kıymetli dinleyenlerimiz, benim kuşağımın ve benden yaşça biraz daha büyüklerin Teoman Duralı'yı tanımaya başladığı 2000'li yıllarda hocanın geçmişte farklı yayın evlerinden çıkan telif eserleri dergah yayınlarında toplanmaya başlamıştı. Aynı dönemde gazete, dergi, televizyon ve internet ortamında yayınlanan söyleşi ve konuşmaları da onu takip eden insan tabakasının genişlemesine aracılık etti. Teoman Duralı'nın vefatından önce imza attığı son eser Bir Nehir Söyleşi Çalışması oldu. Öyle Geçer Ki Zaman, Teoman Duralı kitabı. Gazeteci Ali Değirmenci'nin 2019 yılı boyunca Teoman Duralı ile gerçekleştirdiği söyleşiler 2020 yılının ilk aylarında Turkuaz Kitap tarafından okuyucuyla buluşturulmuştu. Duralı'nın vefatından sonra hakkında söylenenleri okuyunca benim için en dikkat çekici boyut, özellikle onun öğrencisi olmuş, onunla birlikte çalışmış kişilerin onu sadece bilim adamlığıyla değil, hayata ve insana yaklaşımındaki farklılığıyla anmaları oldu. Kitabın bize sunduklarına gelince, Teoman Duralı'nın maceralara ve keşiflere açıklıklara, bilgiye açlıkla ördüğü hayat deneyimini gözler önüne seren eserin perdesi, Teoman Hoca'nın aile hikayesiyle başlıyor. Büyük babasının, babasının Gümülcine müftülüğü, büyük babasına ağır ceza reisi olarak Selanik'in Langaza kazasına atanması ve babasının Langaza'da dünyaya gözlerini açışı, Teoman Duralı'nın anlatımında Osmanlı'nın yıkılışı ve kaybedilen topraklardan çekilişiyle birlikte değerlendiriliyor. Duralı, ailesinin kendisinden önceki üç kuşağını yorumlarken, bir yandan da hayatın hızlı değişimine de vurgu yapıyor. Efendim Teoman Duralı Hoca şu sözlerle ifade ediyor: Dedem sonra Langaza'dan İstanbul'a geliyor. Buradan da Şam'a ağır ceza reisliğine tayin ediliyor. Yalı arabayla karı koca ve iki çocuk. Babam ve bacısı büyük halam 1,5 ayda Şam'a gidiyorlar. Tarih 1913. Aynı adam, yani babam 58'de İstanbul'dan Şam'a, bu sefer uçakla 1,5 saatte varıyor. Düşününüz, bir ömürdeki değişime bakınız. Yalnızca buranın değil, dünyanın, insanlığın hepten değiştiği bir zaman dilimi. Tarihte bunca ilgi çekici başka hiçbir dönem daha yoktur. İnsanlığın geçmişi 300 binse, onca yıldır insanlar dış güçlü, çoğunlukla hayvanların çektiği taşıtlarla hareket etmişler. Artık bunlar, birdenbire kendi kendine hareket eden nesnelerle yer değiştirmeye başlamıştır. İnanılmaz bir şey bu. Büyük dedemle babamın babasının babası ve ondan 600 yıl önce yaşamış atası arasında önemli bir yaşama tarzı farkı yoktu. Ama büyük babamın babasıyla büyük babam arasındaki yaşama tarzı farkı dünyalar kadar olmalı. Büyük babam önünde sonunda araba, uçak, tren vesaire görmüştür. Efendim, Teoman Dural'ın dünyaya geldiği yer, babası Sabih Duralı'nın elektrik santraline yönetici olarak atandığı Zonguldak Kozlu'dur. Kozlu'da geçen çocukluk yılları Duralı'nın hafızasına silinmez izler bırakır. Kozlu çok dağlık bir bölgedir. Zonguldak'ın her yeri dağlıktır. Hatta dağın olmadığı yer yok. Dağ ve yeşil bir ormandır Kozlu. Dünyaya geldiği mahallenin adı Kılıç. Geçen yıl bana Zonguldak Üniversitesi'nden Fahri Doktora verdiklerinde oraya gittik, gördük. O evler hala duruyor, boş. Satışa çıkarmışlar ve galiba yıkacaklar. O tepeden denizi görürsünüz. Büyüdüğüm yer diye mi bilmiyorum, hayatımda hiçbir yer bana buradan daha güzel görünmedi. Dorukhan Zonguldak'ın karadan girişidir. Yüksekten baktığınızda yeşil deniz, mavi denize kavuşur ve arada minareler çıkar. Çocukluğumda bunlardan başka bir şey gözükmezdi. Duralı'nın pek çok konuşmasında ve sohbetinde zikrettiği deniz ve dağ sevgisi Kozlu'dan kaynağını alır, orada dağı ve denizi bir arada görmenin verdiği haz, hayatı boyunca yeni seyahatlere ilham kaynağı olur. Teoman Duralı ilkokula Kozlu'da başlar ama okula alışması kolay olmaz. Okulun üçüncü günü belki de hayatının ilk macerasına atılarak okuldan kaçar. Ormanlık bölgede yolunu kaybeder, köylülerin yardımıyla ancak akşam saatlerinde bulunması mümkün olur. Kaçaklık uzun sürünce durum Sabih Bey'den saklanamaz ve Teoman Duralı yıllar sonra "Eline sağlık, Allah rahmet eylesin" sözleriyle gülümseyerek anacağı baba dayağını yer. Eve çok kötü geldim. Annem iki göz iki çeşme. Hem kaybolduğumdan hem de başıma gelecekleri bildiğinden ağlıyor. Babama da yapma, dövme diye açıkça söyleyemiyor. O gün çok dayak yedim. Eline sağlık, Allah rahmet eylesin. Herhalde başka türlü adam olmayacaktım. Bu yaşlarda Duralı bir yandan okula uyum sağlayamamanın sıkıntılarını yaşarken, diğer yandan çocukluk arkadaşları arasında sarışınlığının cezasını çekmeye başlar. Abi ve ablası babaları Sabih Duralı'ya benzerken, Teoman Duralı'nın annesinden gelen sarışınlığı adeta çocukluğunun kabusu olur. Tipimden o kadar nefret etmişim ki bir gün okuldan eve dönüyorum, kıştı. Yanmış kömürlere gidip kafamı curufun arasına soktum ve saçlarımı kararttım. Sarı saçlardan o derece bıkmışım ki eve geldiğimde neredeyse annem kalpten gidecekti. Benden kapkara, karga gibi bir şey çıkmıştı. Kendi yurdunda yabancı, ecnebi addedilme hastalığı bayağı geç yaşlara kadar sürdü. Evlendiğim günlere değin gelmiştir. Mesela hiçbir vakit annemin Alman olduğundan bahsetmezdim. İçimde büyük bir öfke ve nefret vardı. Hatta bir süre annemle Almanca konuşmayı da reddettim. Kozlu'dan Ankara'ya. Kozlu'da başlayan ilkokul yılları babasının yeni görevi sebebiyle Ankara'da devam edecektir. Duralı için Kozlu'dan sonra Ankara pek cazip değildir. Ankara'da dehşetli bir hüzne kapıldım. Ovam, dağım, denizim, ormanım yoktu. Özellikle de denizin olmaması beni yıktı. Denizi görerek hayat buldum hep. Büyük bir hüzün sardı beni. Kendimi müthiş yalnız hissettim. Ankara yıllarında çocuk zihniyle hissettiği ilk farklılık, babasının ve büyük dayısı Hasan amcanın dost çevresiyle evde kurulan sohbet meclislerinin atmosferidir. Babamın aşık olduğu bir şeydir sohbet. Siyaset ve tarih üzerine muhabbet edilir. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki sohbetlere günün kalbur üstü adamları gelirdi. Eski adamlar ama temayüz etmiş kişiler. Babam istemeye istemeye de olsa siyasete atılınca orada müthiş bir ortam oluştu. O günün nüfusunu düşünün. İlkokul 5. sınıftayken 1957'de Türkiye'nin nüfusu 24 mü 25 milyon muydu neydi? Yetişmiş insanlar bir avuç kadar bir şeydi. İşte bunlar bir araya gelirlerdi. Samet Ağaoğlu'nu falan çocukluğumda gördüm. Sabahati Ataman, Cevat Şakir Kabaağaç, Refi Cevat Olunay, Burhan Felek, Ahmet Emin Yalman. Özellikle müzmin ihtilalci büyük dayım, yani babamın dayısı Çerkes Hasan'dan ötürü babamın geniş bir çevresi vardı. Hepsini çok genç yaşta tanıma fırsatı elde ettim. Bunlar 1880'lerin, 1890'ların adamlarıydı. İlk gençlik yıllarımda hep bu insanların konuştuklarına, söylediklerine kulak misafiri olurdum. Evler büyük değildi. Mesela Ankara'da hepimiz aynı odada otururduk. Hele kışın dışarısı buz keserken, eksi bilmem kaçlarda. Bu insanlar sofralarına oturur, orada siyasi dedikodularını eder, ben de bir köşede sözüm olana ders çalışırdım. Efendim, Teoman Duralı'nın hayatında okuma merakı 1957'de TED Ankara Koleji'nin orta bölümüne başladıktan sonra gelişir. Almanya'dan gelen bir baba dostunun hediye ettiği atlas, Duralı'nın coğrafya ilgisinin kaynağı olur. O atlas yüzünden harita ve coğrafya hastası haline geldim. Gece gündüz harita okuyor, adları ezberliyorum. Dağları, ovaları. Bir çeşit dünyaya açıldım. Ondan sonra o coğrafya hastalığıyla yavaş yavaş okumaya ilgi duyar oldum. Kıymetli dinleyenlerimiz, Duralı'nın yabancı dillere ilgisi de bu yaşlarda Almanca ile başlar. Bu yazıyı kendi başıma sökmeye çalıştım. Parça parça, bölük bölük başladım okumaya ve çok zorlandım. Dil bilgisini geliştirirken babasının Almanya'daki üniversite yıllarında biriktirdiği kitaplar önünü açar. Sonunda çok iyi söktüm. Oturup okuduklarımı deftere yazmaya başladım ve bu şekilde yazmayı da öğrendim. 13 yaşındaydım o zaman. O kadar ilerlettim ki 15-16 yaşlarında Almancadan çok sıkı, çok zor edebiyat eserlerini okur hale geldim. Ortaokul yıllarında temellerini attığı, lise yıllarında geliştirdiği okuma birikimi ve çerçevesi Teoman Duralı'nın mesleki yöneliş ve deneyiminde belirleyici olur. Kendi kendime geliştirdiğim bir okuma disiplinim oldu. Bu ileriki felsefe yıllarımda çok işime yaradı. Çok önemli yerlerin altını çiziyordum. Bu da hem dilimi ilerletti hem de bana bir çalışma yöntemi kazandırdı. 16 yaşındayken metin yazıyordum. Kısa kısa notlarım vardı. Daha çok şiir yazıyordum. Bayağı sık hatta. Teoman Duralı'nın okuma yoğunluğuyla birkaç yıl içinde kat ettiği mesafenin üzerine onu yazmaya cesaretlendiren büyük dayısı Hasan amca olur. Bir tek Hasan dayıma gösteriyordum hepsini. O teşvik ediyordu. Zaten edebiyata çok yatkın bir adamdı. Kendisi de yazardı. Gazeteciydi. Duralı, Ankara'daki ortaokul lise yıllarından sonra üniversite eğitimi için İstanbul'un yolunu tutar. İstanbul'daki üniversite yılları başlarken Teoman Duralı'nın aklında Almanca'nın yanına Rusça'yı ekleme düşüncesi vardır. 60'ların İstanbul'unda Rusça'nın kapılarını açmak için gittiği ilk adres 1917 Bolşevik devriminden kaçıp İstanbul'a gelen Rusların Beyoğlu'nda açtığı Rejans lokantası olur. Lokanta sahiplerinin aracılığıyla bir Rus kadından ders almaya başlar, ancak maddi sorunlar sebebiyle Rusça öğrenme işi yarım kalır. 70'ler Teoman Duralı'nın hayat çizgisindeki iki belirleyici gelişmenin yaşandığı yıllardır. Önce 1970'te Pierrette Hanım'la evliliği, sonra 75'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde akademik hayata intisap edişi. Bundan sonraki yıllar, felsefe profesörü ve düşünür Teoman Duralı için hayatında yeni aşamaları yavaş yavaş beraberinde getirecektir. Akademik hayatın zorlukları Duralı'nın peşini bırakmaz. İnsanımızın en önemli özelliği, hangi meslekten olursa olsun duygularının, aklının kat be kat yukarısında olması cümlesiyle bu yolda karşı karşıya kaldığı sorunları özetlemek ister gibidir. doçentlik tezi ve sınav süreci bağlamında söyledikleriyle yaşadıklarını biraz daha açar. Tezimi çok büyük zorluklarla bitirdim. Ömrümün bilmem kaçta kaçı gitti. Öyle bir sinir savaşı vardı ki ortalıkta, anlatılır gibi değil. O zaman kalp sektesinden gitmediğime, kanser olmadığıma çok şaşırıyor, nice sağlam bünyem varmış diyorum. Efendim, Teoman Duralı, yaşı ilerlerken öğrenme ve yeni bakış açıları kazanma isteğinden hiçbir şey kaybetmez. Hoca olarak nereye gittiysem, orada ilgi duyduğum konularda ders gördüm. Bunların başında Farsça gelir. Her gittiğim yerde, Avusturya'da bile Farsça derslere devam ettim. Malezya'da, Almanya'da yine öyle. O dili ilk işittiğimde aklımı kaçırdım sanki. Güneş batarken Ağrı Dağı'nın eteklerinden geçiyorduk. Radyoda İran'dan yayın yapan bir kadın şiir mi okuyordu, olağan bir haber mi veriyordu bilmiyorum. Ama bana şiir gibi gelmişti. 1988'de profesör olur, 90'lı yıllarda telif eserlerinin belirli bir düzen içinde sıralanmaya başladığı görülür. 2000'li yıllarda yeni telif eserlerini yayınlamaya devam eder. Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini yürütmekte olduğu 2013 yılında rahatsızlanmasına rağmen yeni telif eserleriyle ilgili çalışmaktan geri durmaz. Bu son zamanlarda çok iddialı bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bir türlü beceremiyorum. Vakit ve keyif olayı beni çok etkiliyor. Keyifsizlik ve vaktin boşa akışı en önemli çalışmayı engelliyor kanısındayım. Bir, Eflatun üzerinden mufassal bir çalışma yapmayı arzu ediyorum. Öbürü de nasyonel sosyalizm üzerine. Bu ele alınmamış, son derece yanlış kanılarla dolu bir konu. Taraf tutmadan ne aleyhte ne lehte bir bir kitap hazırlamayı istiyorum. Onun ilk belirtilerini bu Hayatın Anatomisi kitabında vermeye çalıştıysam da dar bir çerçevede kaldı orada. Çünkü zaten konusu o değil. Ne yazık ki tasarladığı çalışmaları tamamlamaya ömrü vefa yetmedi. Yazı işlerinde niyetlendiği son başlıkları nihayete erdiremese de hayatının son yıllarına Felsefe Söyleşileri isimli televizyon programını sığdırmayı bildi. Teoman Duralı, kitapları, söyleşileri, dersleri ve sohbetleriyle ardında önemli bir miras bıraktı. Temas ettiği pek çok insanı, birikimi, düşünce gücü ve şahsiyetiyle etkiledi. Teoman Duralı, şehirli bir insana has dikkatleri, saflığı, samimiyeti, bilgiye, düşünceye, öğrenmeye ve öğretmeye bağlılığı ve benim müşahede ettiğim öğrencilerin de bıraktığı izlerle hafızalarda yaşamaya devam edecek. Kıymetli dinleyenlerimiz, Teoman Duralı Hoca'yı geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaybettik. Teoman Duralı Hoca benim de hocamdı. Bir akşamüstü canım hocamız Teoman Hoca bizim derse ziyarete geldi. Hiç unutmayacağım, hayatın en büyük şifrelerini bana o derste öğretmişti. Kendini tanıyan beşere insan denir demişti. Yıllar sonra anladım kendini bilenin Rabbini bilebileceğini. Teoman Hoca'nın bir de dinle alakalı şöyle bir iddiası vardı. Din, başkaları için yaşayabilmeye ve kendinden feragat etmeye dayalı bir isyan hareketidir. Bu sözleri hala kulağımda hocanın. Muhterem hocam Teoman Duralı, ruhunuz Allah'ın sükunet ülkesinde dinlenecek artık. Efendim, bu programda kendi gök kubbemizde bu hafta Teoman Duralı Hocayı yad ettik. Bu program ona bir Fatiha ve dua temennisi vesilesi olsun. Haftaya kendi gök kubbemizde görüşmek üzere. Ben İbrahim Selman Apa. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.